Ayrım 19. Beraber yürüdük biz bu yıllarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 207. Kafes iddianamesi kabul edildi. Hangisi kafes, hangisi Poyrazköy, hangi subay hangi davadan içeride, hepsi birbirine karışmıştı. Gazete ve televizyon haberlerinde artık kimlerin tutuklandığı değil, kaç kişinin tutuklandığı yazılıyordu. Bu kitabın arşiv çalışması sırasında maalesef gördüm ki, tutuklandığında adı yazılmayan, hapisteyken adından hiç bahsedilmeyen, duruşmalar sırasında tek kelime geçmeyen, 3 senedir 4 senedir içeride yattığını, ancak karar açıklanıp 18 sene yedikten sonra duyduğumuz subaylar bile vardı. Tayyip Erdoğan roman açılımı yaptı. İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nda memleketin dört bir tarafından getirilen roman vatandaşlara konuştu. Size şopar derler, çingene derler. Halbuki siz benim roman kardeşlerimsiniz. Kırmızıyı severler, birbirini överler, çalgısız yaşayamaz ölürler dedi. Birbirini överler lafını duyan Kibariye dayanamadı. Çok yakışıklı adamsın, üstüne tanımam anacım diye bağırdı. Ahır Kapı Orkestrası çaldı. Kırkpınar cazgırı Pele Mehmet mani okudu. Darbukacı Balık Ayhan, sen adamın kralısın, Kasım Kasım Kasım Paşalısın şarkısıyla noktayı koydu. Türkiye ekran başında göbek atarken, salonun kapısında parasız eğitim istiyoruz pankartı açan üniversite öğrencileri Ferhat ve Berna sürüklene sürüklene karakola götürüldü, tutuklandı. Bu çocukları hem okudukları Ankara ve Trakya üniversitelerinden attılar hem de 601 gün hapis yatırdılar. 601 gün. Peşinden artist açılımı yapıldı. Tayyip Erdoğan, sinemacıları, tiyatrocuları, dizi oyuncularını Dolmabahçe'de topladı, Kürt açılımına destek istedi. Hülya Avşar, Cem Yılmaz, İzzet Günay, Kenan Işık, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer, Mehmet Aslantuğ, Özcan Deniz, Edis Hun, Kenan İmirzalıoğlu, Tamer Yiğit, Şener Şen, Metin Akpınar, Göksel Arsoy, Demet Akbağ, Gülse Birsel, Meltem Cumbul, Şahan Gökbakar, Mehmet Ali Erbil filan katıldı. Kadir İnanır protesto etmişti, katılmamıştı. Halk açken sarayda toplantı yapılmaz demişti. Amerikan özentisi demişti. Popülizm demişti. Bu tür magazinel toplantılara hizmet etmem demişti. Bu ilkeli arkadaşın 3 sene sonra aynı sarayda akil rolü üstleneceğini herhalde hiçbir senarist hayal edemezdi. Yandaş gazeteciden sonra yandaş sanatçı tartışmaları başlamıştı. Bu mevzu başlı başına kitap olur ama özetle söylüyorum ki iktidara ceket iliklemeyen, baskılara boyun eğmeyen sanatçı sayımız utanç verici derecede azdı. Bir açılımda Kültür Bakanı Ertuğrul Günay patlattı. Bu toprakların çocuklarıyla bu toprakların şarkısını söyleyelim dedi. Kürt şarkıcı Şivan Perver'i sahneye davet etti. Hep birlikte bir başkadır benim memleketimi söylediler. Küçük bir pürüz vardı. Kültür Bakanımız tarafından bu toprakların şarkısı olarak bilinen şarkı aslında İsrail ilahisiydi. Devlet Resim Heykel Müzesi'ndeki pek çok tablonun araklandığı, yerine çakmalarının yerleştirildiği ortaya çıktı. Böylece o tabloların karşısına geçip sağ elini çenesine, işaret parmağını yanağına koyarak sürrealist filan diye ahkam kesenlerin senelerdir çakma tablolara ahkam kestiği anlaşıldı. Türkiye'de hiçbir şey göründüğü gibi değildi. Darbecileri yakaladık rüzgarıyla yelkenlerini şişiren AKP, fırsat bu fırsat, anayasa için düğmeye bastı. 26 maddelik taslak hazırladı. referanduma sunulması halinde tümüyle oylanır şartı koydu. Ya hepsine birden evet diyecektik, ya hepsine birden hayır diyecektik. Bazı maddelere evet, bazı maddelere hayır deme imkanımız yoktu. Tam şark kurnazlığıydı. 12 Eylül'e yargı yolunun açılması, memura toplu sözleşme hakkı verilmesi, kadına pozitif ayrımcılık, çocuk hakları gibi herkesin alkışladığı maddeleri oltanın ucundaki balık yemi gibi koymuşlardı. Bunların yanına da yüksek yargıyı komple iktidarın emrine sokacak maddeleri eklemişlerdi. Yargı Tayyip, Danış Tayyip, Sayış Tayyip olacaktı. Başbakan, hap gibi sunuyoruz, tablet gibi dedi. Hapı yutmamızı istiyordu. Başbakan yardımcısı Cemil Çiçek ise başka türlü yedirmeye çalışıyordu. Tek tek oylamak yerine toptan oylarsak, domatesle patatesi karıştırmış gibi olmaz mıyız diye sordular. Yemekte domatesle patates birlikte olmazsa lezzet olmaz cevabını verdi. Anayasa dediğin türlüydü çünkü. CHP milletvekili Kemal Anadol, "Çorba güzel de pilav kurtlu kardeşim. Belki ben dürüm yemek istiyorum, ıspanak yemek istemiyorum, niye dayatıyorsun?" derken, MHP milletvekili Oktay Vural, "Kendin pişir, kendin ye zihniyetidir bu. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olacaklar." diye uyarıyordu. Cumhurbaşkanımız yüksek yargıyı köşke davet edip mantı ikram ederken, BDP'li Ufuk Uras, "Herkes omlet yemek istiyor ama kimse yumurta kırmıyor." diye şikayet ediyordu. AKP'li Kürşat Tüzmen, milletvekillerine sushi ısmarlarken, sushi'ye muhalefet olarak geliştirilen işkembe ziyafetinde sirkeye uzanmaya çalışan CHP milletvekili Mustafa Özyüreğin kafasına yanlışlıkla mumbar dolması dökülüyordu. Anayasaya yemek kitabı muamelesi yapılırken kaşla göz arasında TBMM'yi bypass ederek resmi gazetede yayımlanmadan yönetmelik çıkardılar. GDO'ların ithalatını serbest bıraktılar. Kapılar açılmış, genetiği değiştirilmiş organizmaların memlekete girişine izin verilmişti. Yanına bir de cacık, hadi cümleden anayasa afiyet olsun. Emre Taner emekliye ayrıldı. Hakan Fidan MİT müsteşarı yapıldı. Eski assubaydı. AKP 2002'de iktidara geldi, 2003'te Başbakanlığa bağlı TİKA Başkanlığı'na atandı, 2007'de Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı oldu, 2009'da MİT Müsteşar Yardımcısı oldu. Devletteki kariyeri AKP ile yükselmişti. Çetin Doğan dahil 35 asker tahliye edildi. Savcı itiraz etti, 20 gün sonra gene tutuklandılar. Bırak, yakala, bırak, yakala. Toplum algılaması yalama yapılıyordu. İlk tutuklama kararı çıktığında tepki oluşuyor. Bırakınca ahali sakinleşiyor. İkinci tutuklamada aynı tepki oluşmuyordu. İki ileri bir geri adeta mehter taktiğiydi. Ergenekon'un bir numarası belli oldu. Yandaş medya yazmadı. Mecburen kendi kendimi ihbar ettim. Çünkü Adana Hipodromu'nda 4 yaşlı Arap taylarının katıldığı Ergenekon koşusunu Özdil kazanmıştı. Van'da arbede çıktı. Deniz Baykal'ı taşıyan CHP otobüsü taşlı yumurtalı saldırıya uğradı. Polis resmen seyretti. Ergenekon avukatı "Kahrolsun CHP" sloganları atan gruba müdahale edilmedi, dokunulmadı. Baykal, "Polis hiç önlem almadığı gibi bizi otobüsten inip yürümeye teşvik etti. Tertiptir bu, taş atanlar da AKP'li" dedi. Sadece 39 polis görevlendiren Van Emniyet Müdürü'nün sanki 163 polisi görevlendirmiş gibi sahte belge hazırlattığı ortaya çıktı. AKP İl Başkan Yardımcısına da saldırıya tahrikten dava açıldı. Ahmet Türk'e yumruk atıldı, burnu kırıldı. DTP'nin kapatılması üzerine Güneydoğu'da protesto gösterileri yaşanmış, Muş, Bulanık'ta iki kişi öldürülmüştü. Bu hadisenin davası güvenlik gerekçesiyle Samsun'da görülüyordu. Ahmet Türk duruşmayı izlemeye gelmişti. Adliye çıkışında yumruk atıldı. Saldırgan kahvede garsondu, tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürü görevden alındı. Açılımın Türkiye'yi ne hale getirdiğinin kanıtlarından biriydi. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yumruklu saldırıdan iki gün önce verdiği röportajda bu atmosferi analiz etmişti. Toplumun kutuplaştığını belirterek, açılımla birlikte Kürtler kendilerini daha fazla öteki, Türkler kendilerini daha fazla tehlikede hissetti. Artık iki tarafta da öfkeli gençlik var demişti. Yumruğun atıldığı Samsun'da derhal iki polis şehit edildi. Yumruğa kadar 8 şehit vardı. Yumruktan itibaren neredeyse her gün mayın patladı. Bir ayda 28 şehit verildi. Yumruktan bir hafta sonra Kayseri'de şehit cenazesine katılan Enerji Bakanı Taner Yıldız'a yumruk atıldı. Onun da burnu kırıldı. Saldırgan beden eğitimi öğretmeniydi. Kayseri Emniyet Müdürü görevden alındı. 23 Nisan geldi. Tayyip Erdoğan başbakanlık koltuğunu ilkokul öğrencisine bırakırken ileri demokrasiyi tarif etti. Yetki artık senin, ister asar ister kesersin dedi. Manevi suikast işlendi. Deniz Baykal'ın kaseti çıktı. İnternette yayınlanıyordu. Gizli kamera görüntüleriydi. Yatak odasında kaydedilmişti. Baykal'ı giyinirken gösteriyordu. Bir de giyinen kadın vardı. CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok olduğu öne sürülüyordu. Deniz Baykal ve söz konusu kadın hiçbir karede yan yana değildi. Ancak sanki bu görüntülerin devamı varmış da şimdilik bu kadarı gösterilmiş havası estiriliyordu. Demokrasi tarihimizin kırılma noktalarından biriydi. Cumhuriyet Halk Partisi komployla dizayn ediliyordu. Montajdır, gerçektirin dışında ortalama zekaya sahip her vatandaşın kendine şu soruyu sorması gerekiyordu. Baykal bu işi yapıyorsa senelerdir yapıyordur. Bu kaset neden şimdi ortaya çıktı? Elbette kimse bu soruyla ilgilenmedi. Hatta gizli kamerayı kimin koyduğuyla bile ilgilenmedi. Medyada linç kampanyası başlatıldı. CHP liderinin derhal istifası isteniyordu. Her seçim arifesinde rüşvet aldı, İsviçre'de parası var gibi asılsız suçlamalar yöneltilen Baykal'a bu defa bitirici darbe vurulmuştu. Zamanlama dört dörtlüktü. 15 gün sonra CHP kurultayı vardı. CHP genel başkanlığını bıraktı. Baykal tasfiye edilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu için basınç başladı. Basın onun adaylığı için bastırıyordu. O güne kadar sanki suçmuş gibi Alevi ve Kürt olduğunu yazanlar, şimdi mutlaka CHP'nin başına geçmesi gerektiğini, genel başkan olursa CHP'nin en az %50 oy alacağını yazıyorlardı. Kılıçdaroğlu, adaylığım söz konusu değil, aday değilim dedi. CHP Genel Sekreteri Önder Sav ise, Baykal'a sahip çıkacağız, kimse avucunu ovuşturmasın açıklaması yaptı. 24 saat sonra Kemal Kılıçdaroğlu adayım dedi. İlk destek veren Önder Sav oldu. Kaset soruşturmasının sonucu beklenmemişti. Kral öldü, yaşasın kral devreye girmişti. Eski genel başkanı boş verip yeni genel başkanı omuzlara almaları 2 saniye bile sürmemişti. Baykal istifa ederken en çok ağlayanlar şimdi en çok alkışlayanlar arasındaydı. CHP çok kötü bir sınav veriyordu. Komplonun peşine düşeceklerine, koltuk kavgasına düşmüşlerdi. Bize bunu kim yaptı diyeceklerine, kim yaptıysa yaptı, iyi oldu, fırsat bu fırsat, yeni yönetimden pay kapayım duygusu hakim olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu sadece bir gün bekleseydi aday olamayacaktı. Çünkü sadece bir gün sonra Ulusal Kriminal Bürosu kaset raporunu açıkladı. Deniz Baykal'ın isteğiyle devreye giren söz konusu şirket, mahkemelere yeminli bilirkişi hizmeti veriyordu. Rapora göre görüntüler montajdı. Bursaspor şampiyon oldu. Sadece 5. büyük olmamıştı, ilk olmuştu. O güne kadar şampiyonluk kupası 17 defa Şükrü Saracoğlu'nda, 17 defa Ali Samiyen'de, 13 defa İnönü'de, 6 defa Avni Aker'de kaldırılmıştı. Şampiyonluk kupası tarihimizde ilk defa Atatürk Stadı'nda kaldırılıyordu. Tabii o zamanlar Kayseri Atatürk Stadı gibi, Rize Atatürk Stadı gibi, Bursa Atatürk Stadı'nın da yıkılacağını ve Atatürk isminin silineceğini tahmin edemezdik. Bu kitabın yazıldığı tarihte Bursa Atatürk'ü yıkıp arena yapmaya çalışıyorlardı. Yüksek Seçim Kurulu referandum tarihini belirledi. Tesadüfe bak şekerim, 12 Eylül darbesini yargılayacağız dedikleri referandum, takvimde başka gün kalmamış gibi tam da 12 Eylül'de yapılacaktı. Bülent Arınç, 12 Eylül'e denk gelmesi Allah'ın lütfu dedi. Zonguldak'ta Grizu patladı, 30 işçi hayatını kaybetti. Tayyip Erdoğan kader dedi. Çalışma Bakanı Ömer Dinçer yüreklere su serpti. Bedenlerinde yanık yoktu, güzel öldüler dedi. Karadon'dan çıkarılan kömürün tonu 354 liradan satılıyordu. Ölen işçiler günde adam başı 5 ton kömür çıkarıyor, ayda 900 lira maaş alıyordu. Yani bir ay çalışıp bir günde çıkardığı kömürü bile satın alamıyordu. Kader denilen buydu. 2002'de 17 cenaze, 2003'te 22 cenaze vardı. 2004'te madenleri taşeronlaştırdılar. Senelik ortalama cenaze sayısı 4'e katlandı. 80'li rakamlara fırladı. Hatta 121 cenaze kaldırdığımız sene bile oldu. Güzel öldüler denilen de buydu. Madencileri defnederken bir aile itiraz etti. Bu bizim rahmetli değil dedi. DNA testi yapıldı. 6 cenazenin karıştırıldığı anlaşıldı. Tek tek mezardan çıkardılar. Aileleri değiştirip tekrar toprağa verdiler. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı seçildi. Kurultaya kravatsız katılmıştı. Neden diye sordular. Kendimi halka yakın hissettiğim için kravat takmadım dedi. O salonda Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki bütün erkeklerin kravat taktığını düşünürsek, CHP'de halka yakın başka kimse yoktu demek ki. Obama'nın TBMM'deki konuşmasını 365 gazeteci takip etmişti. Tayyip Erdoğan'ın AKP kongresini 420 gazeteci takip etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek adam olarak girdiği CHP kurultayını 811 gazeteci takip etti. Obama'yı da başbakanı da ikiye katlamıştı. CHP'nin İstanbul delegelerinin toplamı 140 kişiydi. Sırf Doğan grubunun akredite gazeteci sayısı 143'tü, delegeden fazlaydı. Tarihte ilk defa kurultay salonunda değişiklik yaptılar. Delegeleri tribüne alıp delegelerin oturması gereken saha içindeki alanı gazetecilere tahsis ettiler. Parti liderini sandalyenin üstüne çıkıp alkışlayan, tezahürat yapan gazeteciyi ilk defa görüyorduk. Kurultay bittikten sonra Önder Sav röportaj verdi, perde arkasını anlattı. Kemal Bey ile birkaç kez buluştuk. Kimsenin bilmediği, bilemeyeceği yerde buluştuk. Eşlerimize bile söylemedik. Gürsel Tekin mesela Kemal'i elinde tuttuğunu sanıyordu. Herkes benim Kemal'le ayrı olduğumu zannetti. O kadar hedef saptırma yaptım ki Kemal'in aday olduğunu kimse fark etmedi dedi. CHP'nin hali buydu ve yakında Önder Sav'ın da aynı şekilde kapının önüne konulacağını Önder Sav bile fark edemeyecekti. Gazeteler 31 Mayıs'ta yıldırım baskı yaptı. Çünkü 30 Mayıs gecesi iki müthiş haber patlamıştı. Birincisi İskenderun'daydı. Askeri araca roketle saldırıldı, 6 şehit verdik. İkincisi Akdeniz'deydi. Helikopterle gelen İsrail komandoları Mavi Marmara feribotunu uluslararası sularda bastı. Sivillere kurşun yağdırdı. 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralıları bile kelepçelediler. Kameraya kaydetmişlerdi, televizyonda yayınlıyorlardı. Dehşet ve çaresizlik içinde seyrediyorduk. Mavi Marmara feribotu sadece 2 ay önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İnsani Yardım Vakfı İHH'ye 1 milyon 800 bin liraya satılmıştı. Hadisenin nereye varacağını kavrayamayan basınımız bu satışın sebebini hiç merak etmemiş, tek sütun haber bile yapmamıştı. Türk halkı her zaman olduğu gibi anca testi kırıldıktan sonra öğreniyordu. İsrail, Hamas kontrolündeki Gazze'ye ambargo uyguluyordu. Mavi Marmara yolcuları bu ambargoyu delmeye gidiyordu. 2007'de TBMM Üstün Hizmet Ödülü alan İnsani Yardım Vakfı organize etmişti. Konvoyda Mavi Marmara ile beraber daha küçük ebatlarda 6 gemi bulunuyordu. Gıda maddesi, giyecek, ilaç, çimento falan götürüyorlardı. 32 ülkeden 663 kişi vardı. Sadece Türkler öldürüldü. Mavi Marmara konvoyu bir haftadır Kıbrıs açıklarında bekliyordu. İsrail resmen yaklaşırsa vuracağını söylüyor, hükümetimizden çıt çıkmıyor, facia bağıra bağıra geliyordu. Müdahale edin, kriz çıkacak diyene vay seni Siyonist damgası yapıştırılıyordu. Mavi Marmara Türk bandıralıydı. İstanbul'dan Türk bandırasıyla yola çıkmıştı. Antalya limanına Türk bandırasıyla kayıt yaptırmıştı. Baskına bir uğradı ki Komor bandıralı olduğu ortaya çıktı. Bandıra değişmişti. Değişmeseydi hukuk gereği savaş sebebiydi. Minare kılıf meselesi. Bandıra değişince devletin sorumluluğu ortadan kalkmıştı. İyi niyetle o gemiye binen insanlarımıza yazık edilmişti. Mavi Marmara Haliç Tersanesi'nde yapılmıştı. Orijinal adı Beydağ'ıydı. İkizi vardı Çıldır. O da satılmıştı. Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait Ankara feribotu satıldı, Samsun feribotu satıldı, Truva feribotu Hurdacı'ya satıldı, Yeşilada jilet oldu, Tekirdağ feribotu tencere oldu, Bandırma feribotu tava oldu, Avşa feribotu çatal kaşık oldu. Babalar gibi satışın bir başka yüzüydü. Tayyip Erdoğan Şili'deydi. Başbakanlığa Bülent Arınç vekalet ediyordu. Genelkurmay Harekat Başkanı Kor General Mehmet Eröz ve Deniz Harekat Dairesi Başkanı Tuğamiral Cem Çakmak'la acilen kriz toplantısı yaptı. Kadere bakın ki hükümetin en önce akıl danıştığı bu iki komutan yakında tutuklanacaktı. Hemen her şehrimizde protesto gösterileri yapılıyor, İsrail bayrakları yakılıyordu. İyi de terörle mücadeleyi İsrail'den aldığımız insansız hava aracı Heronlarla yürütüyorduk. Onlar ne olacaktı? İsrail can güvenliğimiz yok dedi. Heronlara komuta eden Batman'daki 15 personelini geri çekti. Heronsuz kalıverdik. Vurulacağı belliydi. Mavi Marmara bile bile neden gönderildi? Hükümet niye müdahale etmedi diye soran gazeteciler topa tutuluyor, Mossad ajanı olmakla suçlanıyordu. Bu gazetecilerin imdadına sürpriz bir isim Fethullah Gülen yetişti. Çünkü Hükümetimiz İsrail'e korsan, haydut, eşkıya, katil, cani diye saydırırken Fethullah Gülen Wall Street Journal'a konuşuyor. Bunlar yararlı şeyler değil. Kimin suçlu olduğunu tayin etme işi Birleşmiş Milletler'e bırakılmalı diyordu. Amerikan basınına ilk defa demeç veren Fethullah Gülen, Gazze'ye gemi gönderilmesini açıkça eleştiriyordu. O toz duman arasında eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay gözaltına alındı. Ta 16 sene önce bakandı. Yargıda Alevi kadrolaşma yaptığı, Ergenekon davasına müdahale ettiği öne sürülüyordu. Tutuklanmadı ama bu kitabın yayımlandığı 2013'te hala yargılanıyordu. Başbakanımız Şili gezisini yarıda kesti, yurda döndü, ateş püskürüyordu, İsrail'e verdi veriştirdi. Alçaklıktır, devlet terörüdür, bedelini mutlaka ödeyecekler dedi. Cumhurbaşkanımız, affetmeyeceğiz, asla eskisi gibi olmayacak, pişman edeceğiz dedi. Dışişleri Bakanımız, barbarlıktır, korsanlıktır, haydutluktur, yalnızlaştıracağız, cezalandıracağız dedi. Gel gör ki, Dışişleri Bakanımızın sadece 2 hafta sonra Brüksel'de otel odasında İsrail Ticaret Bakanı ile gizlice görüştüğü ortaya çıkacaktı. Cezalandırma bekleyen Türk halkı bu görüşmeyi İsrail basınından öğrenecekti. Mavi Marmara'yı rehin alıp çeke çeke İsrail'e götürdüler. Cenazeler İstanbul'a Fatih Camii'ne getirildi. Aralarında Şam müftüsünün de bulunduğu 8 imamla cenaze namazı kılındı. O gün Katolik Kilisesi Episkopos Vekili Luigi Padovese, İskenderun'da evinin bahçesinde Türk şoförü tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Tayyip Erdoğan Türk-Arap Forumu'nda konuştu. Mehmet Akif'in şiirini okudu. Türk Arapsız yaşayamaz, kim yaşar der delidir. Arap'ın Türk hem sağ gözüdür hem sağ elidir dedi. Hızını alamadı, meclise geçti. Araplara karşı ırkçılık yapılıyor. Bu ülkede köpeğini Arap Arap diye çağıranlar var dedi. Sonra mevzuyu değiştirdi, futbolcu açılımı yaptı. Aziz Yıldırım, Adnan Polat, Yıldırım Demirören, Sadri Şener, Ali Şen, Faruk Süren, Fatih Terim, Rıdvan Dilmen, Hakan Şükür, Ertuğrul Sağlam, Mahmut Özgener filan hepsini topladı, açılıma destek istedi. Güney Afrika'daki Dünya Kupası başladı. Hayatımıza vuvuzela girdi. Habur'da davul zurna ile karşılanan PKK'lılara tutuklama kararı çıktı. Hemen ertesi gece Şemdinli'de Irak sınırındaki bölüye saldırıldı. 11 şehit verdik. Analar ağlamasın. Tam da babalar günüydü. Başbakan Genelkurmay Başkanı ile birlikte saldırıya uğrayan Gediktepe'ye gitti. Çömelme açılımı yapıldı. Kum çuvallarıyla çevrili siperden Kuzey Irak'a bakarken hedef olmamak için hep birlikte çömelmişlerdi. Güya moral vermek için yapılan ziyaretin moral bozucu fotoğrafıydı. Davos'taki Süperman, Güneydoğu'da Süperman olmuştu. BM Güvenlik Konseyi üyesi olmakla gurur duyan Türkiye, kendi topraklarında kum çuvallarının arkasına saklanıyordu. Ertesi gün İstanbul Halkalı'daki askeri lojmanlardan çıkan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. 5 askerle birlikte dershaneye giden 17 yaşındaki asker kızı Buse hayatını kaybetti. Şehit askerlerden biri uzman çavuş Mehmet Çağlar Bölük'tü. Kardelen kampanyasıyla okuyan, öğretmen olan ve Kardelen kampanyasının televizyon reklamlarında oynayan Elif'in eşiydi. Bir başka deyişle, Türkan Saylan'ın manevi damadı şehit olmuştu. Gencecik damatlarımız, gelinlerimiz heba olurken, Rize'nin AKP'li belediye başkanı Halil Bakırcı, Kuma açılımı yaptı, Kürt sorununa çözüm olarak Güneydoğu'dan ikinci eş alınmasını önerdi. Kemal Kılıçdaroğlu, başbakandan daha cesur olduğunu göstermek için Genelkurmay Başkanı ile birlikte Şırnak'a gitti. Sıfır noktasındaki karakolları gezdi. Siperlerde ayakta durdular. Ayakta durdular ama siperlerdeki kum çuvalları neredeyse burun hizasına kadar yükseltilmişti. Politikacılarımızın kahramanlık şovu sona erdi. O gece Şemdinli'de karakol bastılar, 3 şehit daha verdik. 19. ayrımın sonu, sayfa 218.